Ayrım 21, Namuscular, Kemal Tahir, sayfa 323. Şeyh Süleyman Efendi. 1. Bölüm. Malatya mahpushanesine birdenbire ağır bir çekingenlik çökmüştü. Bir büyük cinayet işlenmiş de insanlar kan üzerinde yürüyormuş gibiydiler. Sanki alçak sesle konuşuluyor, kabil olduğu kadar işaretle anlaşmak isteniyordu. Aman ha, aman ha, aman, aman ha! 15 müridiyle Şeyh Süleyman Efendi'yi getirmişlerdi. Şeyh Süleyman Efendi'yi, dünyanın batacağına bir alamet canım. Her geleği puştu bırakıyorlar da haşa sümme haşa Allah diyeni getiriyorlar. O günlerde Malatya şehrini bir korkulu dedikodu kaplamıştı. Şeyh Süleyman Efendi demir parmaklıkla, kelepçeyle, jandarma süngüsü ve gardiyan kilidiyle zapt edilir bir adam değildi. Ayağını bir kere toprağa vursa, aman ya Rabbi Süleyman Efendi kuluna gazap vermeyesin. Erzincan'ın hak ile yeksan olmasından bir gün evvel şeyhi ziyarete gidenler Hazreti bir derin mürakabeye dalmış, kendinden adeta geçmiş bulmuşlardı. En kıymetli müridini yani karadayıyı bile bir göz hareketiyle tersleyip yerin dibine sokmuştu. Gözleri iki kere şaşılaşmıştı ki bunun manasını bilenler bilirdi. 1939 Ağustos'un 31. günü de tıpkı tıpkısına aynı sözleri söylediğine yemin ediyorlardı. Alametler belirdi, kıyamet alametleri. Erzincan felaketinden bir gün evvel de gene böyle mırıldanmıştı ve o gece kendisini İzollu Köprüsü'nün beri tarafında, başında yeşil sarık, sırtında siyah cübbe, belinde bir kocaman boru sokulu olarak görenler olmuştu. Silo Ağa o gece şehirden köye dönüyormuş. Çölde şeyhi böyle görünce aklı tarumar ola yazmış. Hayvandan yere atlamış. O sırada bir şimşek, Silo Ağa buna şimşek diyor ama o cahil adam ne bilecek? Kış mevsimi şimşek olmak ki nur demeli. Bir şimşek etrafı yeşile gark etmiş. Medet ya şeyhim diye bağırması üzerine şeyh efendi parmağını dudaklarına götürüp sus işareti vermiş. Sonra şark tarafının gökyüzünü göstermiş. Gökte iki tane yıldız peydahlanmaz mı? Yıldızlar alçalmışlar, alçalmışlar, şeyhin başı üstüne inmişler. Bu sefer de ortalığı bir beyaz ışık kaplamış. Şeyh efendi ayağını öfkeyle yere vurup "Fe yekûn!" diye bağırmış. Silo Ağa hayvanı bir kişnemedir aldı diyor. Hayvan sanki doğurmuş da tayına sesleniyor. Birdenbire dünyayı zelzele tuttu. Ben diz çöktüğüm yerde yüzü koyun toprağa kapandım. Kelime-i şehadet getirmeye başladım. Ertesi gün duyduk ki Erzincan batmış. Erzincan'ın battığı gece sabık tahsildar merhum Ali Bey'in 16 yaşındaki kızı Necla, bu Necla da Şeyh Süleyman Efendi'nin müritlerinden birisidir, şeyhin hanesinde misafirmiş. Gece yarısına doğru şeyh efendi kahve istemiş, kız pişirip getirmiş. Bir de bakmış ki efendi yatağında yok. Dışarı çıktı galiba diye beklemiş, biraz sonra şeyh hazretleri içeri girmiş. Dişleri birbirine vuruyordu, ayakları ve entarisinin etekleri ıslaktı, omuzlarında kar taneleri gördüm. Dışarı mı çıktınız efendim diye sordum. Sus çocuk sus dedi, kahveyi içmedi, kıbleye dönüp secdeye kapandı. Benim için bir tuhaf oldu, ağlamaya başladım diye meseleyi ertesi gün anasına anlatmış. Zelzele Malatya ve havalisini de fena halde sarstığı halde mal ve can kaybına sebebiyet vermemişti. Bu rivayetler ağızdan ağıza gezerken Erzincan'ın başına gelenler duyulunca halkı bir merak sardı. Erzincan'ın evvel eski batmağa mahkum bir lanetli memleket olduğu malumdu. Hamamlarında oğlan oynatıp fiili livataya müptela imişler. Oğlu askere giden birçok herifleri zelzeleden sonra anadan üryan geliniyle aynı yatakta ölü bulmuşlar. Lakin akıl ermez bir cihet var. Yıkılmayan binalardan birisi de Erzincan kerhanesi. Ne demek bu? Allah orospu kullarına neden merhamet kıldı? Bunun hikmetini birkaç kere Şeyh Süleyman Efendi'ye sordular. Efendi esrarengiz gülümsemekle iktifa etti. Yalnız bir defasında, ''İdraki maali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazu bu kadar sikleti çekmez.'' buyurdu. Dünyanın bozulduğu muhakkaktı. Fakat bu bozuk dünyanın birkaç ermiş kulun yüzü suyu hürmetine durduğu da muhakkaktı. Ve bu ermiş kullardan birisi de Şeyh Süleyman Efendi'ydi. Nice nice kerameti zahir olmuştu. İnanmamak kafir olmaktı. Zaten inkar kimin haddi ki? Bütün Malatya'nın kerametine iman ettiği Kaşif Hoca, bütün parasıyla ekmek alıp köpeklere doğrayan ve 8. karısını oğluyla beraber yakalayıp aklını şaşıran bir derin ulema, kaç kere hasta okutmaya çağrıldığı evlerde hastalara bir kere bakıp "Bunu peygambere götürün" diyerek Şeyh Süleyman Efendi'yi salık vermişti. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ahir zaman peygamberi olduğu malum iken Kaşif Hoca'nın bu sözü ne demekti? Bunu Malatya'nın üleması çok düşündü ve iki parçaya bölündü. Umumiyetle Şeyh Süleyman Efendi'nin bazı taraflarını beğenmeyenler henüz sakal bırakmamasını, kadınlara bilhassa genç kızlara el vermesini, ticaretle uğraşmasını, bir büyük hazır elbise imalathanesi işletiyordu ve diğer emsalinin aksine güler yüzlü olmasını ve muhitindeki büyük tesirini çekemeyenler bu kadar ayıplı olan bir adama Müslüman'ın bu derece tapmasını Kaşif Hoca'nın hoş görmediği ve peygamber lafını kinayeli söylediğine hükmettiler. Diğerleri sözün son derece sarih olduğu ve başka manalar aramanın icap etmeyeceği fikrindeydiler. Şeyh Hazretlerinin hapse mahkum edilmesi garezkârların ekmeğine yağ sürdü. Ehli keramet ise Şeyh Süleyman Efendi kendisini de müritlerini de halas etmeliydi. Bu haklı fikre ilk günlerde öteki taraftakiler de itiraz edemediler ve bütün Malatya 9 kazası 100 küsür köyü, civar vilayetlerin ahalisiyle beraber şeyhin 10.000'e yakın müridi, mahpusluğun ilk haftasında dünyayı 2. Cihan Harbi'nden daha müthiş bir vaka ile allak bullak edecek bir mucizeyi nefeslerini keserek beklediler. Bu ilk hafta o kadar hailevi geçti ki cezaevi müdürü Mehmet Erdemir Bey bile rahat bir uyku uyuyamadı. Hamailini üstüne aldı, eski muskalarını kuşandı, abdestsiz yere basmayarak namaza başladı ve içkiyi terk etti. Allah beterinden saklasın, böyle bir iş 15 senelik müdüriyet müddetince hiç başına gelmemişti. Şeyh Efendi yallah deyip sırra kadem basarsa meseleyi yüksek vekalete nasıl arz edecekti? 12-13 Ağustos 1943 Cuma gecesi saat 11 raddelerinde nöbetçi gardiyanı falan mahpusları kontrol ettiğinde gizli ayin yapmak suçuyla 3 ay hapse mahkum olup Kutbül Zaman lakabıyla maruf Şeyh Süleyman Efendi'yi yatağında bulamamış, yapılan tahkikat neticesinde efendinin kerameti sayesinde kilitli kapılardan geçerek, yahu Allah beterinden saklasın, adama deli derler. İşte bu korku ile gardiyanları daireye toplayıp sıkı sıkıya tembih etmişti. Şeyh getirildi getireli hepsi abdestli dolaşıyorlar, boş vakitlerinde Kur'an okuyup salavat-ı şerife çekiyorlardı. Müdür bey üst üste aman ha, aman ha demişti ki günlerden beri gerek mahpuslar, gerek gardiyanlar ve gerekse jandarmalar arasında tekrar edilen ümitsiz nida ve tehlike işareti işte buydu. Bir hafta sonra bir küçük keramet kırıntısı müstesna, akıl almaz bir hadise vuku bulmayınca mahpushaneciler biraz ferahladılar. Şeyh Efendi rastladığı insanlara gülümseyerek beyaz ipekten entarisini savura savura koridorlarda, avluda, koğuşlarda dolaşıp duruyordu. Keramet kırıntısını gardiyan Küçük Ali görmüştü. Yeminle kitap çarpsın diyerek anlattığına bakılırsa asıl mahpushaneyi müdüriyet dairesinden ayıran büyük demir kapıyı besmeleyle kilitleyip sandalyesine yeni oturmuştu ki Şeyh Süleyman Efendi kapının demir parmaklıkları arasından cigara dumanı gibi geçip önüne dikilivermişti. Küçük Ali belki 100. defa anlatırken dudakları kuruduğu için bunları yalayarak şöyle söylüyordu. Müdür beyin tembihi var. 3 besmele çekip kilidi şırpadak kapadım. Anahtarı cebime sokmaya fırsat el vermedi. Şeyh Hazretleri kapıyı geçip karşıma dikildi. Mübarek gülümsüyor, yüzüme bakıyor da gülümsüyor. Aman şeyhim, aman, aman şeyhim demişim, dilim tutulmuş. Parmağını ağzına götürdü. Meraklanma, biz sizi mesul etmeyiz dedi. Çıkıp gitse ne yapardık? Hiç. Bereket merhametli bir adam, döndü de içeri girdi. İşte bu elindeki cigaranın dumanı gibi bey, şu cigara gibi yanayım ki duman gibi mübarek. Bu vaka şehrin üzerine gece karanlığı gibi çöktü, her yere girdi. Şeyhin taraftarları kerametin bu canlı ve samimi şahidini münkirlere karşı çıkarmak için 6 defa büyük ziyafetler verdiler. Hangisi nerede rastlarsa Küçük Ali'nin acele işi olduğunu aldırmayarak biçareyi adeta zorla kahvelere sürüklediler, çaylar ısmarladılar ve kahve halkına karşı hadiseyi tekrar tekrar ve yüksek sesle anlatmaya mecbur ettiler. Şu hale göre Şeyh Süleyman Efendi de bir emri ilahi yerine getirmek için kendi arzusuyla nefsini, daha doğrusu fani kalıbını mahpus ettirmişti. Hakikatte manevi varlığı serbestti. Nitekim bir müddet sonra gardiyan Küçük Ali'nin şahit olduğu kerameti tasdik eden birisi daha zuhur etti. Bu da Şeyh Efendi'nin müritlerinden birisiydi. Aynı gün büyük camide arka saflarda namaz kılarken selam verdiği sırada Şeyh Efendi'yi sağ yanında görmüştü. Evvela küçük dilini yutmuş, üstüne bir ürperme gelmiş, "Ben beni kaybedecektim," sırtımı sıvazladı, "Sakin ol hacı," diye fısıldadı. Sırtıma dokunmasıyla aklımı başıma devşirdim, namazı tamamlamadım. Bir de ne bakayım, Şeyh Efendi'yi koydunsa bul, mübarek çilehanesine dönmüş. Koşarak mahpushaneyi tuttum, elinde bir gül goncasıyla karşıma çıktı. Benim tekrardan dilim dolaştı, "Medet şeyhim, medet," diye eteğine davrandım. "Rabbim neye muktedir değil ki be adam, hayret edersin," diyerek beni tersledi. Şeyh Süleyman Efendi'nin ortalama bir hesapla 10.000 müridi olduğu söyleniyordu ve münafıklar ve garazkârlar tarafından şöyle hasis bir hesap çıkarılıyordu. Her müritten senede 1'er lira gelse 10.000 lira, 2'şer lira gelse 20.000 lira, 3'er lira gelse 30.000, tabii üst üste 5'er lira gelir senede 50.000 lira. İmalathanenin kârı bahçelerden, tarlalardan, çayırlardan aldığı da caba. Hak bereket versin, Şeyh Efendi'nin dünyalığı da ahretliği kadar sağlam. Eskiden muskada yazarmış, lakin mahkemeye el yazısı delil oluyor diyerek kaç zamandır bu adeti terk etmiş. Artık şekere okuyuveriyor, bildiğimiz çay şekerine. Bir tek çay şekerine nail olup bunca yıllık cin tutmalarına, göğüs darlıklarına, kısırlıklara çare bulmak için Ankara'dan, İstanbul'dan nice nice beylerin ya bizzat geldikleri yahut muhtemet bir adamlarını saldıkları malumdu. Hatta bir keresinde El Aziz Paşası'nın karısı mı baldızı mı bir bayan derde uğramış. Şeyhi götürmekten başka çare bulunamamıştı. İşte o sebepten son 7 senedir Şeyh Hazretlerini hükümet rahat bırakıyordu. Bu seferki işe kainat şaşmıştı. Bu seferki iş Allah'ın bir hikmeti canım. 7 sene evvel bir ayin esnasında baskına uğrayıp 3 ay hapse mahkum edilen Şeyh Efendi, evrakı saklanarak infazı yıllardan beri geciktirilirken birdenbire gelip cezaya yatmayı aklına koymasın mı? Madem ki çileye teslimi nefsedeceğiz, evvela rızk meselesini halledelim diyerek çiftlikleri, mışmış bahçelerini, hayır müesseselerini gezmeye karar vermiş. İzoğlu'nun 35 Bahri köyünü hususi bir kamyonla kamilen dolaşmış. Geri dönerken Silo Ağa'nın hanesine 2 kilometre mesafede yağmurlu bir akşam üzeri hikmeti hüda kamyon bozulmuş. Şoför tamirden aciz getirince çarnaçar halifelerden birisi olan Silo Ağa'nın hanesine ilticaya karar vermişler. Silo Ağa'nın köyü Fırat sahilinde bir tepenin üzerinde kain olup 50 haneliktir. 50 hanenin 50 hanesi de Tekmil Şeyh Hazretlerinin müridi olduğundan makinenin arıza vermesini müridan Allah'ın bir lütfu sayarak kadınlı erkekli ağanın konağına toplanmışlar. İzoğlu nahiye müdürü olacak dinsiz, zaten baskın esnasında sarhoş bir halde bulunduğunu herkes yemin ediyor, diğer bir dinsiz olan karakol komutanı ile birlikte ellerinde tabancalarla "davranma" diyerek baskın vermiş. Bereket köylü yemek hazırlamakla meşgul bulunduğundan ancak konağın bir odasında ileri gelenlerden 12 kişi, şeyhe o günden beri refakat eden 3 halifesiyle 15 nefer, erkek ve şeyhin odasında bayramlık ve düğünlük esbaplarıyla süslenmiş 18 karı ki cem'an 33 kişi yakalayabilmişler. Silo Ağa'nın herkese gizlice söylediğine bakılırsa herifler biraz sabırlı olabilselermiş, bütün köyü 7'den 70'e kadar sürükleyip Malatya mahkemesine dökeceklermiş. Gene bereket versin Malatya cezaevinin karılar koğuşu 12 mevcuduyla zaten yükünü almış bulunduğundan müdde-i umumi karıları gayri mevkuf bırakmak zorunda kalmış. Mahpushanede eskiden beri mahpus olan müritler bu işi duyunca dizlerini dövdüler ve Silo ağaya ağızlarına geleni söylediler. Bir köyün bir kocaman ağası olup da hem de Şeyh Hazretlerinin birinci halifelerinden iken etrafa gözcü koymadan. Haydi oldu olanlar, hükümet memurunun hali malum. İnsan 50 verir, 100 verir. Madem ki ağzı var, rüşvet yememiş olmaz. E pekala. Buna karşı Silo ağa pek uzun boylu, o kadar uzun boylu ki insana beyaz entarisinin altında ayaklarına sopalar bağlanmış zannettiren esmer 55 yaşlarında bir adam şöyle dert yanıyor. Para teklif ettik, almadılar. 3 toklu teklif ettik, 50 krat buğday teklif ettik, 2 tane kilim teklif ettik, Elbistan kilimi, bir acem seccadesi teklif ettik, razı olmadılar. Neden? Deli mi bunlar? Deli değilmişler, tabii onların da yürekleri yanmış, lakin ne fayda? Silo ağa saf adamdı. Belki kendi işinde, yani köy ağalığında kurnazdır. Fakat Şeyh Süleyman Efendi'nin halifeliğini becerecek mertebede diplomat olamamıştı. Yana yakıla anlattığı hikayeden, yana yakıla çünkü kendi köyünde Şeyh Hazretlerini hükümete teslim etmek bir Kürt ağası olan Silo için ölümden beterdi. Mahpushanede birkaç aklı eren, mesela İstanbullu Murat Bey, işin iç yüzünü sezdiler. Çayır zamanıydı. İzollu nahiyesinin bütün mışmış yani kayısı bahçelerini Şeyh Hazretlerinin ortağıyla Malatya mebuslarından bir zatın ortağı adeta yarı yarıya kapatmışlardı. Kayısı pek nazlı bir meyvadır. Yetişmesiyle çürümesi bir olur. Allah da bir kere Malatya'ya kayısı verdim buyurdu mu dağ taş kayısı kesilir. Geçen sene çiçek üstündeyken bir soğuk dalgası ağaçları tamamıyla yaktığı için bu sene dallar meyveyi çekemez hale gelmişlerdi. Bahçe sahiplerinin gözü yıldığından bahçelerin yüzü ucuza kapatılmıştı. Anlaşılan Mebus Bey de Şeyh Hazretleri de fiyatların umumiyetle yerden yavaş yavaş kalkmak üzere olduklarını, birdenbire boşanıp arş-ı alaya sıçrayacaklarını sezmişlerdi. İzoğlu ve havalisini bu sene daha başlangıçta bir amele noksanı sardı. Delikanlıların silah altında olması, derelere cephaneli kazdırılması, umumiyetle vilayette mışmışın fevkalade bol olması bu amele noksanını akıl almaz bir dereceye çıkarmıştı. Her ne kadar toptancılar vaziyeti fıkara güruhuna belli etmemek istedilerse de mızrak çuvala sığmadı. Yevmiyeler her zamankinden iki çeyrek fazlalaşarak 30 kuruşa fırladı. Bu vaziyet karşısında Mebus Bey'in ortağı devlet otoritesine başvurmak mecburiyetini hissederek karakol komutanına ve nahiye müdürüne müracaat eyleyip muavenet istedi. Köylere jandarma çıktı, yarı hatırla yarı cebren bekaya toplamak meselesinden köylünün ipi gayrı tabii bir şekilde karakolun eline geçmiş olduğundan amele Mebus'un kiraladığı bahçelere döküldü. Şeyh Efendi'nin ortağı olaya evvela kendi vasıtalarıyla çaresiz olmaya yeltendi. Para etmediğini görünce başını açarak Malatya'ya koştu. Meseleyi Şeyh Efendi'ye bildirdi. Tabii Şeyh Süleyman Efendi de Allah'ına sığındı. İzollu mışmışlarının yarısını çürütmemek için Hak Teâlâ'yı, cenneti cehennemi, Kur'an'ı ve kıyamet günüyle beraber yardıma çağırdı. Bir kamyon tutup Karadayı'yı da yanına alarak yola çıktı. İzollu nahiyesi 7'den 70'e kadar karı, erkek şeyhin müridi bulunuyordu. Şeyh Süleyman Efendi gelmiş sözü kulaktan kulağa yıldırım gibi yayıldı. Tavuklar, toklular kesildi. Gün doğmadan işe başlayıp gün kararıncaya kadar bahçelerde güneş altında terleyerek çalışan adamlara bir din gayreti sirayet etti. Ölü gibi yatağa düşeceklerine her köyde bir eve toplanıp şeyhlerini ağırlamaya giriştiler. Yemekler yendi, dualar okundu, namazlar kılındı. Sonraki muhasebe esnasında Şeyh Efendi dünyanın fani olduğundan başladı, ahirete geçti. Yedi cehennemi, yedi cenneti, cehennemin azabını, cennetin nimetlerini saydı. tarikat kardeşliğinin her türlü kardeşlikten üstünlüğüne sözü getirip kendisini hoşnut etmek isteyenlerin yarından itibaren Nakşibendi tarikatı halifelerinden Mustafa Bey'in bahçelerinde çalışmalarını her ne kadar 5 kuruş eksik yemeye verecekse de memlekete ahlaksızlık, gavurluk getiren hereflere yardım etmektense aynı zamanda sevap kazanmanın daha karlı olacağını, karakolun hiç kimseyi şurada burada çalıştırmaya hakkı bulunmadığını, zaten Mustafa Bey'in de başçavuş ve nahiye müdürü beyle görüşeceğini söyledi. Mebus Bey'in ortağı sarhoş bir herifti. Fazladan Elaziz umumhanesinde dostu da vardı. 2 gün buradaysa 5 gün Elaziz'de yaşıyordu. Yerine bir sürü ayyaş bırakmıştı. Bunlar iş güzelce yürüyüp dururken birdenbire hangi sebeple aksadığını hemen fark edemediler. Aman zaman derken şeyhin kamyonu etrafı süratle dolaştı. Bir hafta sonra Mebus Bey'in ortağı zevke kanıksamış olarak suyu geçip İzoğlu'ya girince ateş saçağı sarmıştı. Sağa koştular, sola koştular, müridan meselelerini birbirine bağlayamadıklarından birkaç günde olup biten işlerle Şeyh Süleyman Efendi'nin ziyaretlerini birbirine bağlayamadıklarından birkaç günde şaşkınlıkla yalvarmak ve tehdit etmekle geçti. Nihayet mesele meydana çıktı. Mebus Bey'in ortağı işe şeytan karıştı zannederken, bilakis Allah'ın müdahale ettiğini anlayınca, dini bütün bir Müslüman gibi kadere rıza gösterip Ankara'ya takdire tedbir uymadı diye telgraf çekeceğine, İzoğlu'nun Elaziz'e yakın olmasından ve Elaziz'in Cumhuriyet'in ilanından bu tarafa isyan mıntıkası bulunmasından faydalanarak karakola seyirtti. Jandarma başçavuşuna şeyhlik, enbiyalık, rejim, mütegallibe, irtica kelimeleriyle dolu bir nutuk çekti. Başçavuşun korkudan avuçları terledi, rengi uçtu. Herif makine başına geçip Ankara'da millet meclisini bulacağına, beye vaziyeti anlatacağını yeminle söylüyordu. Nahiye müdürünü çağırdılar, meclis kurdular. Müsaademeyi efkardan barikayı hakikat doğdu. Şeyhin kuruttuğu, kükürtlediği mışmışların nereye satılacağı henüz belli değildi. Ama Mebus Bey'in mahsulatı, fiyat temevvüçlerindeki hakları sırası geldikçe nazara alınmak şartıyla 1950 senesine kadar sevgili kardeşimiz Almanya'ya toptan devredilmiş bulunuyordu. Hadisenin yalnız bir dahili piyasa meselesi olmayıp devletimizin harici siyasetiyle yani yüksek politikasıyla sıkı sıkıya alakadar olduğu akümülatörlü radyosu vasıtasıyla gerek Berlin gerek Bari istasyonlarının Türkçe neşriyatını gece gündüz takip eden ve Tasviri Efkar gazetesine abone olan nahiye müdürü tarafından fark olundu. Jandarmalar, çavuş, müdür atlayıp şeyhin arkasına düştüler. Dönüşte, zira artık Mürşid-i Kamil'in irşat gezintisi nihayete ermek üzereydi, Silo Ağa'nın konağındaki ayinde yetiştiler. Allahu, Allahu sesleri gecenin içinde kıyameti koparıyordu ki devlet otoritesi derhal tertibat aldı. En yakın karakoldan telefonla vilayet makamı hadiseden haberdar edildi. Bu taraftan da müdde-i umumi muavini emniyet müdürü, kısmı siyasi komiseri, vali muavini bindiler. Nahiye müdürü Türk ırkından olduğunu üstlerine ispat etmek için elinde tabancayla pusuda bekliyordu. Şosede otomobilin horultusu duyulunca Nat Pinkert'ın romanlarında okuyup Amerikan filmlerinde gördüğü gibi "Davranma yakarım, kanun namına hepinizi tevkif ettim" diye nida ederek avluya girdi. Şeyh Efendi ilk şaşkınlıkla karıları olsun kaçırabilmek için muhtelit ayini derhal harem selamlık haline getirmek tedbirini düşünmüştü. Karılarla erkeklerin tamamıyla ayrılıp ayrılmadığını bizzat kontrol etmek isterken, ne fena tesadüf, karılar odasında basıldı. Bu hikaye bu kadar sarih olarak ancak Şeyh Efendi'nin cezasını bitirmesine yakın anlaşılmıştı. İlk haftalar şeyhe de müritlerine de halifelerine de misafir muamelesi yapıldı. Hep bir olup hükümete, kanunlarına, adliyesine söğüldü, beddua edildi. Sonra yavaş yavaş Silo Ağa'nın saflığını keşfeden köpoğlu köpekler biçareyi şeyhi teslim etmekle ithama başladılar. Silo Ağa o tarafa kıvrandı, bu tarafa kıvrandı, bir şeyler uydurmaya, şeyhin öğrettiklerini, karadayının ezberlettiklerini yüzüne gözüne bulaştırarak sayıp döktü. Fakat çok bunaldıkça perdenin hiç farkında olmadan, hiç şüphelenmeden bir tarafını tutup yavaş yavaş kaldırarak işin iç yüzünü çırılçıplak ortaya serdi. Fakat Şeyh Efendi'nin mahpushanede misafir bulunduğu zamanlarda ve bilhassa tahliyesinden sonra mahpusları şiddetle alakadar eden o kadar umulmaz hadiseler cereyan etti ki mahkumiyet sebebi unutuldu gitti. Zaten Şeyh Süleyman Efendi tevkif edilmiş geliyormuş lafı duyulur duyulmaz cezaevindeki sofuların reisi, bunların yarısı reisiyle beraber şeyhin müridiydiler, Hacı Hüseyin Efendi haberi getirene iki kere üst üste "Sahi mi? Sahi mi?" diye sormuş. Sonra "Ya Rabbi sen nelere kadir değilsin, sana büyük demeyen kafirdir" diyerek sevinçle secdeye kapanmıştır. Sonradan öğrendiğine göre Şeyh Süleyman Efendi'nin 3 günlüğüne mahpus gelmesi için 1 senedir gece gündüz Allahu Teala'ya niyaz ediyormuş. "Gelsin de şu Murat Bey'in elinden dini mübini, İslam'ı bir çift lakırdı ile kurtarsın" diye. Şeyh Süleyman Efendi'nin tevkifi haberi gardiyan Küçük Ömer'in de yüreğini sevinçle oplattı. Onun da kendisine göre şeyhine çektirecek yarması vardı. Dipnot yarma bir nevi buğday. Ve en nihayet yaşı müsait olmadığı için cezası idamdan 24 seneye düşen ve 7 senedir mahpus yatan Sazlı Mustafa bu havadise diğerleri gibi nümayiş yapamadığı halde yüreği ılık ılık bir hoş olacak kadar sevindi. Şeyhin Alevi düşmanlığı meşhur olduğundan yalnız Ali kulları somurttular.